Ayrım 17.
Ruslara karşı mı? Oleg kolunu Zoya'nın dirseğinden çekti, sertleşti. Benim için Urkalar Rus değildir. Elini kaldırdı, siliyormuş gibi çenesindeki yara izinin üzerinde gezdirdi. Yara izi çenesinden boynuna kadar uzanıyordu. İşte o kavgada aldım bu yarayı. 13. Bölüm. Pavel Nikolayevich'in tümörü cumartesi ile pazar günü arasında geçen zamanda ne küçüldü ne de yumuşadı. Daha yataktan kalkmadan fark etmişti bunu. Çünkü şafak vakti yaşlı özbeğin kulağının dibinde çınlayan iğrenç öksürükleriyle uyanmıştı. Yaşlı adam hala öksürüyordu. Pencereden dünkü gibi yine kapalı bir hava görünüyordu. Bu da koğuşta kasveti çoğaltıyordu. Kazak çobanı bu sabah her zamankinden daha erken kalkmış, kalktığından beri yatağının üstünde bağdaş kurmuş, duygusuzca tıpkı bir ağaç kütüğü gibi oturuyordu. Bugün doktorlar beklenmiyordu. Işın tedavisi için ya da sargıların değişmesi için hiç kimse çağrılmayacaktı. Belki de kazak akşama kadar o şekilde oturacaktı. Sıkıcı Yefrem yine kasvetli Tolstoy'una dalmıştı. Arada sırada kalkıp karyolayı sallayarak geçitte dolaşıyordu. Ama Pavel Nikolayevich de olsun, başka biriyle olsun kavga etmekten vazgeçmişti. Serseri Oglayet dışarı çıkmıştı. Akşama kadar da dönmedi. Sevimli, bilgili bir genç olan jeolog, hiç kimseyi rahatsız etmeden jeoloji kitabını okudu. Koğuştaki diğer hastalar sessizce duruyorlardı. Pavel Nikolayevich'i neşelendiren şey bugün karısının ziyaretine gelecek olmasıydı. Karısının kendisine yardımı dokunamazdı ama ona içini dökmek ne büyük bir teselliydi. Kendini ne kadar kötü hissettiğini, iğnelerden hiç yarar görmediğini, koğuştakilerin ne kadar iğrenç kişiler olduklarını anlatacaktı. Karısı ona hak verecekti, bu da ona yeterdi. Sonra ondan bir kitap, iyimser, neşeli bir kitap isteyecekti. Ve delikanlıdan reçeteyi yazmak için kalem istemek zorunda kaldığı gün gibi gülünçlüğe düşmemek için bir dolma kalem de isteyecekti. Aa, evet, ona söyleyeceği asıl önemli şey o mantardan, huş ağacı mantarından söz etmek ve onu bulmasını istemekti. Ne de olsa henüz her şey bitmiş sayılmazdı. Hastane ilaçlarının yararı dokunmazsa başka çareler vardı. Asıl mesele Gorki'nin dediği gibi kendisini insan olarak hissetmesi, iyimser olmasıydı. Pavel yavaş yavaş koğuşa alışıyordu. Kahvaltısından sonra Maliye Bakanı Zverev'in dünkü gazetedeki bütçe raporunu okudu. Sonra Pazar gazetesi geldi. Demka gidip almıştı ama Pavel Nikolayevich gazeteyi istedi. Mendes Frans hükümetinin düşüşüyle ilgili makaleyi zevkle okudu. Çevirdiği dolaplara, Paris anlaşmalarına karşılık Mendes Frans düşüşü hak etmişti. Erenburg'un yazısını daha sonra okumaya karar verdi. Erenburg'un savaş yıllarında halka nasıl yararlı olduğunu görmüş, bunu takdir etmişti. Ama gazetelerde onun acayipliklerinden de söz ediliyordu. Daha büyük Ocak ayı toplantıları için verilmiş kararlara daldı. İşte Hademe karısının geldiğini bildirinceye kadar Pavel Nikolayevich zamanını böyle geçirdi. Yatalık hastaların ziyaretçilerini koğuşlara alıyorlardı ama Pavel Nikolayevich böyle bir istekte bulunacak, yataktan kalkmadığını ispatlamaya girişecek durumda değildi. Sonra aşağıya inmek bu hasta ve sıkıcı kişilerden uzaklaşmak daha iyi olacaktı. Boynunu kalın bir eşarpla sararak aşağıya indi. Hiçbir erkek karısını evliliklerinin gümüş yıl dönümünden bir yıl önce Pavel Nikolayevich'in Kapa'yı sevdiği gibi sevemez. Bütün yaşantısı boyunca hiç kimse ona karısı kadar yakın olmamıştı. Pavel Nikolayevich'in başarılarıyla sevindirmek istediği, daha iyi dertleşeceği başka hiç kimse yoktu. Kapa gerçek bir arkadaş, çok çalışkan ve zeki bir kadındı. Pavel Nikolayevich arkadaşlarına hep "karımın zekası bütün bir köy Sovyetine yeter" diyerek övünürdü. Ona sadakatsizlik etmeyi aklından geçirmemişti. Kapa'da sadık bir eş olmuştu ona. Toplum merdivenini yavaş yavaş tırmanan bir kocanın geçmişinden utanç duyması pek gerçeğe uymaz. Evlendiklerinden beri karı koca bir hayli yükseğe tırmanmışlardı. Kapitolina Matyayevna, Pavel Nikolayevich'in çalıştığı aynı makarna fabrikasının hamur yoğurma bölümünde işçi kız olarak çalışmıştı. Evlenmezden önce Pavel Nikolayevich fabrikanın sendika temsilciliğinde bulunmuştu. Genç Komünistler Birliği'nce hükümetin sendika sistemini desteklemesi için seçilen gençlerden biri olmuştu. Sonra bir yıl süreyle bir fırıncılık okulunun müdürlüğünü yapmıştı. Bütün bu zaman içinde karı kocanın ilgileri azalmamış, emekçi duyguları asla değişmemişti. Emekçilerle bir masada oturup içerlerken Rusanov bir iki kadehten sonra onlara fabrikada çalıştığı günlerden söz etmekten, bir inşaat işçisi üzerine yazılmış Kirpiç İki, Kiremitler adlı eski emekçi şarkısını söylemekten hep zevk duyardı. Bekleme odasının daha sıcak bir köşesinde oturan Kapa, olanca iriliği, tilki kürkü, valiz büyüklüğündeki çantası ve yiyecekle dolu çantasıyla üç kişilik yeri kaplamıştı. Ilık, yumuşak dudaklarıyla kocasını öpmek için ayağa kalktı. Sonra da onu üşütmemek için paltosunun kıvrımını üzerine oturttu. Dudakları titreyerek, "Bir mektup geldi," dedi ve Pavel Nikolayevich onun dudaklarının bu bildik titremesinden mektubun hiç de iyi haberler taşımadığı anlamını çıkardı. Her bakımdan mantıklı, soğukkanlı olmasına rağmen Kapa bu kadınca tutumdan bir türlü kurtulamamıştı. İyi ya da kötü bir haber varsa bunu daima kocası daha kapının eşiğindeyken söylerdi. "Pekala, öldür beni, hadi bakalım." Pavel Nikolayevich çok kırılmıştı. "Mektup daha önemliyse hadi başla da kötü haberleri ver." Oysa Kapa, kocasını mektuptan haberdar etmişti ya, kendini toparlayabilir, insanca konuşabilirdi artık. "Ayo, önemli bir şey değil," diye pişmanlıkla atıldı. "Nasılsın sen? Kendini nasıl hissediyorsun?" "Pasik, iğne yapıldığını biliyorum. Çünkü cuma günü sonra dün sabah başhemşireye telefon ettim. Kötü bir durumda olduğunu bilseydim derhal koşardım ama bana iyi olduğunu söylediler." "İğneden bir şikayetim yok," diye Pavel Nikolayevich övündü. "Ama hastane Kapa, ne yer?" Şimdi Yefrem ve Oglayet'le başlayarak bu kişileri durmamacasına anlatıyordu. İlk şikayeti üzerinde fazla durmadı. Kaygıyla, "Kendime ait bir tuvaletim olsaydı," dedi. "Korkunç bir şey, hele el yıkayacak yer. Kapısız açık tuvaletler, gizlilik diye bir şey yok." Halk hamamlarını ya da tuvaletlerini kullanmak bir memurun otoritesini kaçınılmaz bir şekilde yıkardı. Bürosunda Rusanov bir kat aşağıya iner, diğerlerine ait olan tuvalete gitmezdi. Buradaki durumunun güçlüğünü ve içini dökmesi gerektiğini anlayan Kapa, onun yakınmalarını kesmedi. Aksine ne var ne yok hepsini anlatmasına yardımcı oldu. Rusanov yavaş yavaş tek tek olaylar üzerinde durmaya başladı. Sonunda da kaygılarının hepsinden daha umutsuz olanına geçti. "Bu doktorlara ne demeye para veriliyor?" Kapa ona iğne yapıldığı sırada ve sonra neler hissettiğini, tümörün ne kadar ağrıdığını sordu. Eşarpı açarak tümöre kendisi de baktı. Hatta tümörün bir parça küçülmüş gibi göründüğünü bile söyledi. Tümör küçülmemişti. Pavel Nikolayevich biliyordu ama böyle bir söz işitmek hoşuna gitmişti. Sonra kim bilebilirdi ki, belki de gerçekten küçülmüştü. "Büyümemiş değil mi?" "Hayır hayır, hiç değil." Kapa emindi. "Durmadan büyümese..." Rusanov soru gibi bunu da titrek bir sesle söylemişti. "Büyümesi bir dursa, böyle bir hafta daha büyümeye devam ederse o zaman ben..." Sözüne devam edemedi. O karanlık labirente bakamazdı. Hayır, ne talihsiz adamdı. Bütün bunlar ne kadar tehlikeliydi. "Yarın yine iğne yapılacak. Sonra çarşamba günü. Ama iğnelerin yararı dokunmazsa ne yapacağız?" "O zaman Moskova'ya gideriz," dedi Kapa azimle. "Bunun üzerinde anlaşmaya varalım. Yapılacak iki iğnenin de yararı görünmezse uçakla Moskova'ya gideriz. Bana cuma günü telefon ettin ama sonra fikir değiştirdin. Ben yine Şendiyapin'e telefon ettim. Alimov'u görmeye gittim Moskova'ya. Alimov'un kendisi telefon etti. Anlaşıldığına göre son zamanlara kadar senin hastalığın yalnızca Moskova'da tedavi ediliyormuş. Şimdi hastaları buraya yollamaya başlamışlar. Buradaki doktorların ilerlemelerini istiyorlarmış. Kısacası doktorlar iğrenç insanlar. Tedavi ettikleri bir insan olduğuna göre onların üzerinde bilgilerini genişletmeye çalışmalarına ne hakları var? Ne dersen de ben doktorlardan nefret ediyorum." "Evet, evet," diye Pavel Nikolayevich aynı kanıda olduğunu acı acı belirtti. "Onlara ne düşündüğümü söyledim zaten. Öğretmenlerden de nefret ediyorum. Malko yüzünden onların elinden neler çekinmişti. Lavrik yüzünden de." Pavel Nikolayevich gözlüklerinin camlarını sildi. "Ben okul müdürüyken bu durum normaldi. O zaman öğretmenler hep düşman gibiydiler. Hiçbirisi bizim safımızda değildi. Derhal yapılacak iş onları hizaya getirmekti. Ama şimdi onlardan bir şeyler beklemeye hakkımız var." "Haklısın ama beni dinle. Anlaşıldığına göre seni Moskova'ya yollamak o kadar güç olmayacak. Ne de olsa bu gibi işlerin nasıl yapılacağını biliyoruz. Bunun için bir mazeret buluruz elbet. Alimov seni Moskova'ya yollamak için gerekli her şeyi hazırlayacak. Seni çok iyi bir hastaneye sokmaya çalışacaklar. Ne düşünüyorsun? Üçüncü iğnenin yapılmasından sonraya kadar bekleyelim mi?" Kapa'nın planları o kadar düzenliydi ki Pavel Nikolayevich cesaretlendiğini hissetti. Bu çürümüş delikte yalnızca düşmanlık vardı. Bütün yaşantıları boyunca Rusanovlar çalışkan, girişken insanlar olmuşlardı. Bugün öyle aceleleri yoktu ve Pavel Nikolayevich burada karısıyla oturup koğuşa dönmemekten zevk alıyordu. Dış kapı sık sık açılıp kapandığından bir parça üşümüştü. Kapitolina Matyayevna paltosunun altından bir şal çekip çıkardı. Bunu kocasının omuzlarına sardı. Sırada yanlarında oturanlar aklı başında temiz insanlara benziyorlardı. Burada oturmak çok hoştu. Ağır ağır konudan konuya geçerek Pavel Nikolayevich'in hastalanmasıyla kesilen önceki yaşantılarının çeşitli durumlarından konuştular. Kaçındıkları yalnızca başlarının üzerinde dolaşan en önemli sorundu. Hastalığın kötü bir sonuç doğurması. Bu sonuca karşılık hiçbir plan kuramaz, harekete geçemez, açıklamalarda bulunamazlardı. Böyle bir sonuç için hiç hazırlıklı değildiler. Bu yüzden de daha inanılmaz gibi geliyordu. Evet, Kapitolina Matyayevna'nın kocası ölürse, mal, mülk ve apartman üzerine bir takım düşünceleri vardı ama ikisi de öyle derin bir iyimserlik havası içinde yetişmişlerdi ki, önceden vasiyetname hazırlamaya kalkışarak huzurlarını bozmaktansa her şeyi olduğu gibi bırakmayı yeğe tutuyorlardı. Pavel Nikolayevich'in çalıştığı sanayi yönetim örgütünün memurlarının gösterdiği ilgiden, edilen telefonlardan konuştular. Rusanov 2 yıl önce, bir fabrikanın personel dairesine bağlı olarak çalışan gizli polis örgütü, özel şubeyi bırakıp bu sanayi işletmesine geçmişti. Sanayi yönetimiyle kendisi ilgilenmezdi çünkü böyle basit istekleri olan bir kişi değildi. Bu gibi sorunlar mühendisler ve ekonomi uzmanları tarafından çözümlenirdi ve Rusanov'un görevi bu gibi kişileri kontrol etmekti. Örgütün bütün diğer memurları ona bağlıydılar. Böyle bir anda kendisine ilgi göstermeleri de insanın hoşuna gidiyordu doğrusu. Emekli bağışı bağlanıp bağlanmayacağını konuştular. Personel ve özel şubenin önemli mevkilerinde uzun yıllar kusursuz çalışmasına rağmen belki de hayatının rüyası olan şeyi yüksek memurlara verilen özel emekli maaşını görmeden gidecekti. Hatta İçişleri Bakanlığı'nın hem miktar hem de erken emekli olma yönünden çok karlı olan hakkından yararlanmayı bile ummazdı. Çünkü 1939 yılında kendisinden istenen bakanlık üniformasını kabullenmek için bir türlü karar verememişti. Şu son 2 yıldır bakanlık çok huzursuzdu. Bu yüzden kararsızlık göstermekle belki iyi etmişti, belki de kötü. Aslında kafaca huzur içinde olması hepsinden daha önemliydi. Son yıllarda insanların giyinme, evlerini dayayıp döşemek konusunda daha gösterişli davranmalarını, daha iyi yaşamak için duydukları özlemi de tartıştılar. İşte bu sırada Kapitolina Matyayevna tedavi başarıya ulaşırsa ki bunun için 1 ya da 1,5 ay gerektiğine ikisi de inanıyordu, apartmanda bir takım onarımın yapılması uygun düşerdi. Banyodaki borulardan birinin ve bulaşık taşının değiştirilmesi gerekiyordu. Banyonun duvarları onarılacaktı, yemek odası da. Hele Pavel Nikolay Evich'in odası da bir kat boya çekmek gerekiyordu. Rengi değiştirilmeliydi. Kapitolina Matyayevna renk için araştırmalar yapmıştı bile. Sonra moda olduğundan duvarlar altın rengi desenlerle süslenmeliydi. Pavel Nikolayevich'in bütün bunlara bir itirazı yoktu ama ortaya sinir bozucu bir sorun çıkıyordu. Gerçi lehimcilerle boyacıları devlet sağlıyor, paraları da ona göre veriyorlardı. Ama işçiler yine de apartman sahiplerinden fazladan para koparmaya bakıyorlardı. Evet, istemiyorlar, adeta zorla alıyorlardı. Pavel Nikolayevich parayı onlara çok görmüyordu. Yine de canını sıkıyordu ama onu asıl tedirgin eden şey çok önemli bir prensip meselesiydi. Bu fazladan para niçin verilecekti? Kendisi fazla ücret ya da rüşvet istemeden kanuni maaşı ve ikramiyeleriyle yetinmiyor muydu? Oysa bu vicdansız işçiler paranın üstüne para istiyorlardı. Onların isteklerini yerine getirmek ülkelere son derece aykırı bir davranış, anarşi ve küçük burjuva sayılan her şeye bağışlanmaz bir baş eğiş olurdu. Bu konu açıldığında Rusanov hep rahatsızlık duyardı. Anlat bana Kapa, emekçilerin onur duygusuna ne oldu? Seninle makarna fabrikasında çalışırken niçin yaptığımız iş üzerine bir takım şartlar koymadık? Ya da işçi başının avuçlarımızı yağlamasını asla beklemedik. Bize hiç böyle bir şey oldu mu? Bu insanları kötü yola yöneltmemeliyiz. Bahşiş aldıkları zaman rüşvet alıyorlar demektir. Bu iki şeyi birbirinden nasıl ayırabiliriz? Kapa da onunla aynı kanındaydı ama aynı zamanda da bahşiş vermezse işçiler işe başladıkları zaman ya da işin ortasında bir şişe vodka, bir parça yiyecek ikram etmezse adamların yanlış bir şey yapacaklarını, onu pişman edeceklerini biliyordu. Kapa, emekli bir general diye anlattı. Bir seferinde bana ben bahşiş vermem bir kopek bile demişti. Bu sefer su tesisatını yapan işçiler banyonun su borusunun içine ölü bir fare koymuşlar, boru tıkanmış, pis pis kokmuş. Evin onarımı ve yeniden boyanması üzerine bir karara varmadılar. Hayat karışık, öyle karışıktı ki nereye dönerseniz dönün aynı karışıklık vardı. Sonra Yura'dan söz ettiler. En büyük oğulları artık bir erkek sayılırdı ama çok utangaç, çekingen bir çocuktu. Rusanovların hayat karşısındaki azimli, güçlü tutumlarına sahip değildi. Onu hukukta okutmuşlar, mezun olduktan sonra da iyi bir iş bulmuşlardı. Ama böyle bir işin adamı olmadığını kabulleniyorlardı. Yura ne mevkinde kendini gösterebilecek ne de uygun kişilerle dostluklar kurabilecekti. Doğru, yerinde davranışları yapmaktan acizdi. Şimdi görevi başındaydı. Ya orada ne gibi hatalar işliyordu? Pavel Nikolayevich tedirginleşmişti. Kapitolina Matyevna'ya gelince o Yura'nın kalkıp evlenmesinden korkuyordu. Babası ona araba kullanmasını öğretmişti. Babası ona bir ev bulurdu. Ama insan onun iyi bir eş seçeceğinden emin olabilir miydi? Öyle saf ve tecrübesizdi ki onu bir işçi kız baştan çıkarabilirdi. Tabii işçi kızlarla tanışacağı bir yer yoktu. Böyle yerlere gitmezdi Yura. Ama şimdi tek başına hayata atılmış, görev başına gitmişti. Ne olacağını kim bilebilirdi ki? Düşüncesizce bir evlilik genç adamın yalnızca hayatını mahvetmekle kalmaz. Bütün ailenin durumunu sarsar, uğrunda 10 yıldır mücadele ettikleri, çalıştıkları her şeyi yıkardı. Şendiyapin'in kızı, annesi kolektif çiftlik işçisi olan öğretmen okulundan arkadaşı bir gençle neredeyse evleniyordu. İnsan Şendiyapin'lerin apartmanını, mobilyasını, hayat düzenlerini, ziyaretlerine gelen yüksek mevkiden kişileri bir düşünse, sonra da onlarla birlikte masada kaynana diye oturan başörtülü yaşlı bir köylü kadını, pasaportu olmayan bir köylü kadını. Kolektif çiftçiler kentte oturmaya hak kazanabilmek için pasaport almak zorundaydılar. Aman Allah'ım, Şendiyapin'in damat adayının geçmişinde bir leke bulup kızını kurtarması ne büyük bir şans eseriydi. Avieta Ava Alla ne kadar başkaydı. Rusanov ailesinin mücevheriydi o. Anne ve baba onun yüzünden kaygılandıklarını, üzüldüklerini hatırlamıyorlardı. Tabii bazı öğrencilere özgü yaramazlıklar hariç. Ava güzel, zarif ve çalışkandı. Hayatı anlıyor, olduğu gibi kabulleniyordu. Onu kollamak, onun için kaygılanmak gereksizdi. Büyük olsun, küçük olsun hiçbir meselede hata yapmazdı. Ava yalnızca adı yüzünden annesiyle babasını suçlardı. Niçin böyle tuhaf bir ad takmışlardı ona? Yalnızca Ala diye çağırın lütfen. Oysa pasaportundaki ad Avieta Pavlovna idi. Ne de olsa güzel bir attı bu. Enstitünün tatili yaklaşıyordu. Çarşamba günü uçakla Moskova'dan gelecek, babasının başucuna koşacaktı. Adlar daima insana dert oluyordu. Hayat ve zevkler değişir ama adlar kalır. Şimdi adına itiraz eden Lavrik'ti. Okulda hala Lavrik diye çağrılıyordu. Lavrik gel, Lavrik git ve hiç kimse onunla alay etmemişti. Oysa bu yıl pasaportunu alacaktı. Adı nasıl yazılacaktı? Lavrenti Pavlovich. Annesiyle babası bir zamanlar bu adı ona bile bile vermişlerdi. Bu oğullarının Stalin'in sağ kolu sadık başbakan Beria'nın baba adını almasını ve onun gibi olmasını dilemişlerdi. Her bakımdan. Oysa bir yıldan fazla bir zamandan beri Lavrenti Pavlovich adını anmak, belayı üzerine çekmek gibi bir şey olmuştu. Yalnızca bir tek ferahlatıcı taraf vardı. Lavrik askeri okula girmek istiyordu. Orduda onu ilk ve baba adıyla çağırmayacaklardı. Ama soruyu fısıldayarak konuşabilirlerdi. Niçin Beria tasfiye edilmişti? Şendiyapinler de bunu merak ediyorlar ama yabancılara söylemiyorlardı. Ya Beria gerçekten iki yüzü, iktidar için anlaşma yapan bir burjuva milliyetçisi çıkarsa? Evet, duruşması yapılmalı, kurşuna dizilmeliydi ama gizlice ortalığı ayağa kaldırmadan. Basit cahil halka bundan niçin söz etmeli? Son durum anlaşılınca her şeyi uzatıp açıklayan gizli bir yazı örgütlerin belirli kademelerindeki memurlar arasında dolaştırılır, gazeteler ise Beria'nın kalpten öldüğünü, şan ve şerefle gömüldüğünü yazabilirlerdi. En küçük çocukları Maika'dan söz ettiler. Küçük kızın bütün ağları bir yıl içinde kaybolup gitmişti. Artık örnek bir öğrenci olmadığından şeref listesinden atılmıştı. Hatta aldığı B'ler bile pek azdı. Bütün bunlar Maika'nın 5. sınıfa geçmesi yüzündendi. Daha küçük sınıflarda Maya'nın öğretmeni çocuğu, annesini, babasını iyi tanıyan biriydi. Gerçekten de Maya ilkokulu başarıyla bitirmişti. Oysa bu yıl her ders için ayrı bir öğretmen olmak üzere 20 öğretmeni vardı Maya'nın. Her biri haftada bir geldikleri derslerde öğrencilerden birini tanıyor, onun ilerlemesi için çaba harcıyorlardı. Bu tutum çocuk üzerine nasıl kötü bir etki yaratır, ruhunu nasıl köreltirdi? Öğretmenler bunu düşünmüyorlar mıydı? Zaten Kapitolina Matveyevna bu uğurda çaba sarf etmekten usanmıyordu. Veliler toplantısı yoluyla okulu düzene sokacaktı. Niçin kızlarla oğlanların birlikte okudukları karışık öğretime dönülecekti? Niçin kızlarla oğlanların ayrı sınıflarda okuduğu ileri Sovyet pedagoglarının en güzel başarısı olan düzenden vazgeçilecekti? Saatlerce konuştular. Dilleri gittikçe ağırlaşıyor, ikisi de birbirlerini açıklamamalarına rağmen konuşmalarında bir öz kalmadığını hissediyorlardı. Pavel Nikolayevich'in içindeki her şey çöküntüye uğramıştı. Artık insanların varlığına, tartıştıkları olaylara inanmıyordu. Canı hiçbir şey yapmak istemiyordu. Yatmaya gitse, başını yastığa koyup tümörünü dinlendirse çok daha iyi olurdu. Kapitolina Matveyevna'ya gelince bu konuşma için büyük bir çaba sarf etmesi gerekmişti. Çünkü K kentindeki erkek kardeşi Minayi'den bu sabah aldığı mektup çantasının içinde alev alev yanıyordu sanki. Rusanovlar savaştan önce K'da oturmuşlardı. Orası gençliklerini geçirdikleri, evlendikleri, bütün çocuklarının doğduğu yerdi. Savaş sırasında bu kente göç etmişlerdi. K'daki apartmanlarını Kapa'nın erkek kardeşine devretmenin yolunu bulmuşlardı. Kocasının mektuptaki haberi öğrenecek durumda olmadığını biliyordu ama insan böyle bir haberi bir tanıdıkla tartışamazdı. Kentte haberi ayrıntılarıyla anlatabileceği bir tek kişi bile yoktu. Kocasını her konuda teskin etmiş olmasına rağmen onun da cesarete, anlayışa ihtiyacı vardı. Evde yalnız başına bu haberi biriyle paylaşmadan yaşayamazdı. Yura'ya bunu hiçbir şekilde anlatamazdı. Çocukların içinde belki de yalnız Avieta bu haberi öğrenebilirdi. Avieta ona durumu iyice anlatabilirdi ama bunun için önce kocasına danışması gerekiyordu. Oturdukça Pavel Nikolayevich daha çok bitkinleşmiş gibi görünüyor, mektuptan söz etmek daha da imkansızlaşıyordu. Mektuptan söz etse de etmese de Kapitolina Matveyevna'nın eve gideceği saat gelmişti. Bu yüzden getirdiği yiyeceği çantasından çıkarmak, kocasına ne getirdiğini göstermek için harekete geçti.